25, sayfa 37. Anais Çetelet buna inanamıyordu. Gerçekten büyük şanssızlıktı. Bir cesetle başlayan cumartesi akşamı nöbeti. Parçalanmış, sanatsal, gerçek bir cinayet. Çağrı'yı alır almaz kendi arabasına atlamış ve cesedin bulduğu yere gitmişti. Senjan Garı'na. Yol boyunca ona verilen bilgileri tekrarlayıp durmuştu. Çıplak olarak bulunmuş genç bir adam. Çok sayıda yara. Sapkınca bir mizansen. Net bir şey yoktu ama delice, acımasız, karanlık bir şeyler olduğu kesindi. Ne kötü sonuçlanmış sıradan bir kavga ne de alçakça bir soygundu. Ciddiye alınacak bir şeydi. Garın önünde duran polis arabalarını, sisin içinde dönen tepe lambalarını, yağmurluklarıyla parıltılı hayaletler gibi dolaşan polisleri görünce her şeyin doğru olduğunu anladı. Başkomiser olarak ilk cinayet vakasıydı. Bir soruşturma ekibi oluşturacaktı. Davayı sonuçlandırmak için her şeyi değerlendirecekti. Suçluyu yakalayacak, bu da onu gazetelerin birinci sayfasına çıkaracaktı. 29 yaşında. Arabadan çıktı ve havadaki göl kokusunu ciğerlerine çekti. 36 saatten beri bordo bu beyazımsı su katmanıyla kuşatılmış durumdaydı. Sanki bir bataklık pusuyla, sürüngenleriyle, ıslak yapısıyla buraya kadar sokulmuştu. Bu olayı tamamlayan bir başka şey daha vardı. Sesin içinde birdenbire ortaya çıkan bir ceset. Duyduğu coşkuyla titredi. Kapı cins meydanı karakolundan bir polis onu gördü ve yanına geldi. Cesedi bulan adam, teknik servis ile gar arasında trenlerin manevrasını yaptıran bir makinistti. Saat 23'te işbaşı yapacağı için arabasını Halin Güneyi'ndeki SNCF görevlilerine ayrılmış otoparka bırakmıştı. Otoparkın yanındaki bir geçitten demir yoluna çıkmış ve bir nolu yol ile eski onarım atölyelerinin arasındaki terk edilmiş bir bakır çukurunun dibinde cesedi görmüştü. Hemen demir yolu polisine ve Senjan Garı'na güvenliği sağlayan özel şirketin devriyelerine haber vermişti. Daha sonra en yakındaki Kapı Cins Meydanı'ndaki karakol olaydan haberdar edilmişti. Gerisini Anais biliyordu. Cumhuriyet Savcısı gece saat 1'de olay mahalline gelmişti. O da François de Sordi Sokağı'ndaki Bordo Emniyet Müdürlüğü ile temasa geçmiş ve müsait durumdaki Asayiş Şube Başkomiserine ulaşmıştı. Yani Anais'e. Diğerleri daha önce sis yüzünden meydana gelen boktan olayların peşine gitmişti. Araba kazaları, yağmalamalar, kayıplar. Böylece kabul edilsin veya edilmesin, yeni başkomiser rütbesi ve Bordo'daki 2 yıllık göreviyle gecenin en iyi atışını yapan o, Anais Çetelet olmuştu. Garın büyük holünü geçerlerken bir SNCF görevlisi giymeleri için onlara fosforlu turuncu yelekler verdi. Yeleğinin cırt cırtlı fermuarını kapatırken Anais, sisin içinde kaybolan yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki çelik strüktürlere kısa bir süre hayranlıkla baktı. En dıştaki hatlara kadar peronda yürüdüler. SNCF'nin adamı sürekli konuşuyordu. Böyle bir şeyi ömründe hiç görmemişti. Savcının talimatıyla tren seferleri 2 saat boyunca durdurulmuştu. Çukurdaki ölü gerçek bir canavarlık örneğiydi. Herkes şoktaydı. Anais dinlemiyordu. Nemin tenini yapış yapış ettiğini, soğuğun iliklerine kadar işlediğini hissediyordu. Sisin içinde demir yolundaki ışıklar hepsi kırmızıydı. Kan renginde çapraşık bir takım yıldızı andırıyordu. Havada asılı teller ırmaklar gibi uzanıyordu. Sisin yoğunlaşmasıyla üzerinde su damlaları oluşan raylar parlıyor, sonra alçak sis bulutlarının altında gözden kayboluyordu. Traverslerin ve balastların üstünde yürürken Anais'in ayak bilekleri burkuluyordu. Yeri aydınlatabilir misiniz? Demiryolu görevlisi lambasını aşağı tuttu ve gevezeliğine kaldığı yerden devam etti. Ancak bu arada Anais bazı teknik bilgilere de vakıf oldu. Çift numaralı yollar Paris'e gidiyordu. Tek numaralı olanlar ise güneye iniyordu. Yolların üzerindeki elektrik tellerine katener, trenlerin tepesindeki metal strüktürlere de pantograf deniyordu. Tüm bunlar şimdilik onun hiçbir işine yaramıyordu ama bu cinayete alışmasını kolaylaştırıyordu. Geldik. Olay yeri incelemenin projektörleri gecenin karanlığında uzakta parlayan soğuk aylar gibi görünüyordu. Işık demetleri karanlığın içinde beyazımsı tül şeritler oluşturuyordu. Daha uzakta TGV'leri, TER'leri, gümüş renkli koruyucu boyayla kaplı otorayları ve yolcu vagonlarıyla teknik merkez görünüyordu. Dipnot, TGV, TER, Trans Express Regional, Bölgesel Express Taşımacılık. Ayrıca yük vagonları ile trenleri hangara çekmekte kullanılan limanlardaki römorkörlerle aynı işleve sahip Y adı verilen çekici lokomotifler de vardı. Güçlü, kapkara makineler suskun devleri andırıyordu. Güvenlik bantlarının altından geçtiler. Polis, yasak bölge. Cinayet mahallinin yeri belirlenmişti, bakım çukuru. Projektörlerin kromajlı ayakları. Mavi bantlı beyaz tulumları ile teknisyenler. Anais bu kadar çabuk gelmelerine şaşırmıştı. Bölgedeki en iyi kriminal laboratuvar Toulouse'daydı. Cesedi görmek istiyor musunuz? Yağmurluğun üzerine güvenlik yeleği giymiş, suçla mücadele şubesinden bir memur karşısında duruyordu. Anais duruma uygun bir ifade takındı ve başını evet anlamında salladı. Sisle, sabırsızlığıyla, içindeki coşkuyla mücadele ediyordu. Bir gün fakültedeyken bir hukuk profesörü koridorda ona fısıldamıştı. Siz Lewis Carroll'un Alice'siniz. Sizin için hedef yeteneklerinize uygun bir dünya bulmak olmalıdır. 8 yıl sonra bir cesedin peşinde rayların üzerinde yürüyordu. Yeteneklerinize uygun bir dünya. 5 metre uzunluğunda 2 metre genişliğindeki çukurun dibinde bir cinayet mahallinin alışıldık hareketliliği vardı. Ancak burası çok daha sıkışıktı. Teknisyenler özel lambalarıyla kızıl ötesinden mor ötesine değişen, zeminin her milimetresini tarayarak numune toplayıp delil torbalarına koymak için dirsekleriyle kendilerine yol açıyor, itişip kakışıyorlardı. O kargaşanın içinde Anais cesedi görmeyi başardı. 20'li yaşlarda bir adam, çıplak, çok zayıf, vücudu dövmelerle kaplı. Kemikleri derisini delecek gibiydi. Cildinin beyazlığı sanki ışıldıyordu. Çukurun üzerindeki iki ray bir tablonun çerçevesi gibi cesedi çevreliyordu. Anais'in aklına bir Rönesans tablosu geldi. Bir kilisenin dip tarafında bedeni acıyla arkaya doğru bükülmüş soluk tenli bir kutsal ölü. Ama asıl şaşırtıcı yanı başkaydı. Bir insan başı değildi, bir boğa kafasıydı. Boynundan kesilmiş, kapkara, kocaman sığır kellesinin ağırlığı en az 50 kilo olmalıydı. Anais sonunda gördüğü şeyin ne olduğunu anladı. Tüm bunlar gerçekti. Dizlerinin titrediğini hissetti. Yine de eğildi. Ve pes etmeyip ilk gözlemlerine tutunmak için tüm dikkatini topladı. İki seçenek vardı. Ya katil kurbanının kafasını kesmiş, yerine doldurulmuş bir hayvan kafası koymuştu. Ya da bu hayvan kafasını kurbanın başının üzerine geçirmişti. Her iki durumda da bir sembol söz konusuydu. Minotaurus'u öldürmüştü. Dipnot, Minotaurus. Mitolojide boğa kafasına ve insan bedenine sahip bir yaratık. Ray labirenti içinde kaybolmuş modern bir Minotaurus. Aşağı inebilir miyim? Ayaklarına galoş, kafasına kağıt bir bona geçirdi. Çukura inmek için demir merdivene yöneldi. Olay yeri inceleme teknisyenleri kenara çekildi. Anais çömeldi. Kendisini esas ilgilendiren şeyi insan bedeninin üzerine yerleştirilmiş bu iğrenç hayvan kafasını inceledi. Bu durumda ikinci seçenek doğruydu. Kafa büyük uğraşlarla kurbanın başına geçirilmişti. Altında kurbanın başı ezilmiş, tanınmaz hale gelmiş olmalıydı. Tahminime göre hayvanın boynunun içine oymuş. Anais sesin geldiği tarafa doğru döndü. Konuşan Michel Longo adındaki adli tabipti. Diğerleri gibi kapşonlu hayaletler gibi giyinmiş olduğundan onu tanıyamamıştı. Ne zaman öldürülmüş? Bunu kesin olarak söylemek için çok erken ama en az 24 saat önce. Soğuk ve sis durumu karmaşıklaştırıyor. Tüm bu süre boyunca hep burada mıymış? Doktor eldivenli ellerini iki yana açtı. Buruşuk kapüşonun altında persol gözlükler takıyordu. Ya da katil onu bu gece bıraktı, bilmek çok zor. Anais önceki günden beri şehri yapış yapış eden sesi düşündü. Bu yoğun siste katil herhangi bir zaman harekete geçmiş olabilirdi. Selam. Anais başını kaldırdı, elini gözüne siper etti. Çukurun kenarında, ayakta, projektörlerin beyaz halisinin önünde, karaltı halinde bir kadın silüeti duruyordu. Arkadan vuran ışığa rağmen onu tanıdı. Veronique Roy, savcı yardımcısı. Anais'in bir tür kopyası. Onunla aynı ya da hemen hemen aynı eğitimi almış, bordölü, yüksek burjuvaziye mensup, 30'lu yaşlarda bir kadın. Her ikisi önce kalburüstü zengin çocukların gittiği özel okullarda, Montesquieu Üniversitesi'nin sıralarında, sonra da şehrin revaçta gece kulüplerinin tuvaletlerinde karşılaşmışlardı. Hiçbir zaman arkadaş olmamışlardı, düşman da. Şimdi de iş nedeniyle karşılaşmaya devam ediyorlardı. Asılmış bir adam, kocasının fırlattığı mikrodalga fırında suratı parçalanmış bir kadın, gırtlağı kesilmiş bir genç kız. Gerçekten de arkadaşlık kurulacak ortam değildi. Selam diye homurdandı Anais. Savcı yardımcısı ışığın içinde parlıyor, tepeden çukurun kenarından onlara bakıyordu. Üzerinde Anais'in uzun süre önce George Clemenceau Caddesi'nin yakınlarında bir vitrinde gördüğü Zadig ve Voltaire marka deri bir mont vardı. Çok çarpıcı diye mırıldandı savcı yardımcısı. Bakışları cesede kenetlenmişti. Anais durumu çok iyi özetleyen bu aptalca cümle için ona minnet duydu. Veronique'in de onun aynı duyguları hissettiğinden emindi. Hem korku hem coşku. Korktukları ama hep karşılaşmayı istedikleri şey nihayet gerçekleşmişti. Bu meslekte onların yaşıtı bütün kızlar Claire Sterling olma hayali kurarak kuzuların sessizliğiyle beslenmişti. Ölüm sebebi hakkında bir fikrin var mı diye sordu Anais adli tabibe. Longo belli belirsiz bir hareket yaptı. Görünür yara yok. Belki de boğa kafasıyla boğulmuş olabilir ya da boğazı kesilmiş veya zehirlenmiş. Otopsiyi ve toksikoloji raporlarını beklemek gerekiyor. Aşırı dozu da göz ardı etmiyorum. Neden? Eğildi ve kurbanını sol kolunu tuttu. Dirsek çukurundaki damarlar, yaralarla, yumrularla, mavimsi ödemlerle doluydu ve tahta gibi sert görünüyordu. Kemiklerine kadar delik deşik. Genel olarak bu adam çok kötü durumdaymış. Yani hayattayken demek istiyorum. Kirpas içinde, yetersiz beslenme, tedavi edilmemiş çok sayıda eski yara izi taşıyor. Yaklaşık 20 yıldan beri uyuşturucu kullanan biri olduğunu söyleyebilirim. Bir evsiz, bir varoş adamı. Onun gibi bir şey. Anais, savcı yardımcısının yanında duran suçla mücadele şubesi polisine baktı. Giysilerini buldunuz mu? Ne giysi ne de kimlik var. Adam başka yerde öldürülmüş ve buraya atılmıştı. Gizlenmiş olabilir miydi ya da tam tersine sergilenmiş? Kesin olan bir şey vardı. Bu çukurun katilin ritüelinde önemli bir rolü vardı. Anais cesede son bir kez bakarak basamakları tırmandı. Buz parçalarıyla kaplı çelik bir heykeli andırıyordu. Gres yağı ve metal kokularıyla çukur bu mahluk için mükemmel bir mezar oluşturuyordu. Yukarı çıkınca galoşlarını ve bonesini çıkardı. Veronique Roy resmi sözlerle konuşmaya başladı. Seni resmen bu davaya, yarın evrakları bana büroya yollarsın. Bozulan savcı yardımcısı Anais'e ne tür bir yöntem izleyeceğini sordu. O da mekanik bir ses tonuyla rutin işlemleri saydı. O esnada katilin profilini tahmin etmeye çalışıyordu. Buraları bilen biriydi. Şüphesiz trenlerin manevra saatlerinde. Belki de SNCF'de çalışıyordu. Ya da indireceği darbeyi özenle planlamış biri. Birden gözünde canlanan bir görüntü nefesini kesti. Katil kahverengi plastik bir torbanın içinde cesedi sırtında taşıyordu. Sisin içinde iki büklüm yürüyordu. Bu da aklına teknik bir ayrıntıyı getirdi. Kafayı da ekleyince ceset 100 kilodan fazla bir ağırlığa ulaşıyordu. Öyleyse katil çok iri, dev gibi biri olmalıydı. Ya da daha önceden getirdiği boğa kellesini burada kurbanın başına geçirmiş olabilir miydi? Bu da onun arabasından bakım çukuruna iki defa gittiğini gösterirdi. Nereye park etmişti? Otoparka mı? Ne? Soruşturma ekibini oluşturdun mu diye sordum diye tekrarladı Veronique Roy. Ekibim mi? İşte orada. Lekoz balastların üstünde bileklerini burkmadan yürümeye çalışarak acemi adımlarla ona doğru yaklaşıyordu. Fosforlu güvenlik yeleği ona gülünç bir görünüm vermişti. Savcı yardımcısı şaşırmış gibiydi. Yay gibi kaşlarının altında açık renkli gözleri parlıyordu. Anais kabul etmek zorundaydı. O daha güzeldi. Saçmalıyorum dedi gülümseyerek. Sana komiser Harv Lekoz'u tanıtayım. Ekibimin ikinci adamı. Bu gece nöbette benimle birlikte o da vardı. Ekip bir saat içinde oluşturulacak. Ayrım sonu sayfa 42. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Anais Chatelet. ANAISCHATELET. François de Sordis. FRANCHOISDESOURDIS. Toulouse. TOULOUSE. Lewis Carroll. LEWISCARROLL. Alice. ALIGE. Minotaurus. MINOTAUROS. Michel Longo. MIGHEL. LONGO. Persol. PERSOL. Veronique Roy. VERONIQUE. ROY. Montesquieu. MONTESQUIEU. Georges Clemenceau. GEORGES. CLEMENCEAU. Zadig ve Voltaire. ZADIG. VOLTAIRE. Clarice Starling. CLARIGE. STARLING. Harv Lekoz. HERVELEGOZ.